Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi takvimle 23 Behmen 1403, Hicri Kameri 12 Şaban 1446 ve Miladi takvimle 11 Şubat 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Trump'ın bölge konusundaki tartışmalı iddiaları üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslami Düşünce Podcast'i ve Nehçül Bela Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Susen Kolipur, meslektaşım
Mesut Ketani.
Sizlere bu akşamki yayınımızı sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. İlham Aliyev, İslam devriminin yıl dönümünü kutladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Ayetullah Hamini'ye tebrik mesajı. Suudi Arabistan'dan İran'a tebrik mesajı geldi. Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı'ndan İslam devriminin yıl dönümü tebriği. Ankara'da İslam devrimi yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi. Ve Tahran ve Riyad işbirliğini geliştirme yolunda. Şimdi haberler.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran-İslam devrimi zaferinin yıl dönümü münasebetiyle İran-İslam devrim lideri Ayetullah Hamine'ye bir tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran-İslam devrim zaferinin yıl dönümü dolayısıyla İran-İslam devrim lideri Ayetullah Hamine'ye bir tebrik mesajı göndererek iki ülke arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Mesajda şu ifadelere yer verildi. Şahsım ve Azerbaycan halkı adına İran-İslam Cumhuriyeti'nin milli bayramı, İslam devriminin zafer gününü en içten dileklerimle kutluyor, size ve ülkenizin tüm halkına en iyi temennilerimi iletiyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran-İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, asırlardır dostluk ve iyi komşuluk içinde yaşayan ortak manevi değerlere sahip halklarımızın iradesi doğrultusunda güçlenmektedir. Devletler arası ilişkilerimizin gelişmesine ve bu temeller üzerine inşa edilen işbirliğimizin genişletilmesine özel önem veriyoruz. Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde devletlerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda gelişeceğine, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İranlı mevkidaşı da gönderdiği mesajda İslam devriminin yıl dönümünü kutladı. İrna'nın haberine göre Azerbaycan Devlet Ajansı Azertaç, Aliyev'in mesajından şu ifadeleri aktardı. Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin her yönüyle geliştirmesine özel önem veriyoruz. Ülkelerimiz arasındaki bağlar, halklarımızın ortak tarihi, dini ve kültürel değerlerinden kaynaklanmakta ve güçlü ilişkilerle birbirlerine bağlanmaktadır. Aliyev iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ulaştırma ve enerji işbirliğine değinerek ilişkilerin genişletilmesi ve yeni içeriklerle zenginleştirmesi için oldukça elverişli fırsatta bulunduğunu vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkeleri doğrultusunda gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum. Bu işbirliği ülkelerimizin refahına ve bölgenin istikrarı ile güvenliğine katkı sağlayacaktır. Aliyev ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan için sağlık, mutluluk ve başarı, dost ve kardeş İran halkı için daimi barış ve refah temennisinde bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İslam devriminin zaferinin 46. yıl dönümü dolayısıyla İran İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a ayrı ayrı kutlama mesajı gönderdi. Sahab Haberan'ın Mer Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İslam devriminin zaferinin 46. yıl dönümü dolayısıyla İran İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a ayrı ayrı kutlama mesajı gönderdi. Paşinyan, İran halkını ve liderliğini bu önemli gün vesilesiyle tebrik ederek Ermenistan'ın İran ile ilişkilerinin sürekli gelişimini önemsediğini vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesi ve yeni stratejik işbirliklerinin oluşturulmasının hem ülkeler arası dostluğu güçlendireceğini hem de bölgesel istikrara katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Başbakan Paşinyan, Ayetullah Hamene'ye hitaben, "Sizin aktif desteğinizle işbirliğimizin tüm alanlarda daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda ise Paşinyan, Ermenistan-İran dostluğunun karşılıklı güven, saygı ve yapıcı diyaloğa dayandığını ifade etti. İkili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine gerçekleştirdikleri görüşmeleri hatırlatarak bu işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağına olan güvenini dile getirdi. Nikol Paşinyan ayrıca Pezeşkiyan'a verimli çalışmalar, İran halkına ise barış ve refah temennisinde bulundu.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İranistan devrim zaferinin 46. yıl dönümünü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ı tebrik etti. Sahabın Merhaba Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İranistan devrim zaferinin 46. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ı tebrik etti. Tebrik mesajında kardeş İran halkına sağlık, kalkınma ve refah temennilerinde bulundu. Mesajda iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemi de vurgulandı.
Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı İslam devriminin yıl dönümünü kutlayarak Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin güçlü ve dostane bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı. İran'ın salı günü bildirdiğine göre Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a gönderdiği mesajda İslam devriminin 46. yıl dönümünü kutladı ve şu ifadeleri kullandı. Moskova ve Tahran arasında Ocak 2025'te imzalanan anlaşmalar devletler arası etkileşimde yeni bir aşamayı başlatmıştır. Matvienko, Rusya'nın İran ile güçlü ve dostane ilişkilerin gelişimine büyük değer verdiğini belirterek, İki ülke parlamentolar arasındaki diyaloğun derinleşmesinin stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğini ifade etti. Rus yetkili mesajında İranlı meslektaşlarına sağlık ve başarı dileklerinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan 17 Ocak 2025 tarihinde Tacikistan ve Rusya'yı kapsayan ziyaretinin ikinci aşamasında Moskova'ya gitmiş. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Mikhail Mishustin ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu müzakerelerin ardından Pezeşkiyan ve Putin, İran-Rusya kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliğinin yasal çerçevesini belirleyerek İran ve Rusya'yı stratejik ortaklar olarak konumlandırmaktadır. Bu anlaşma savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ekonomi, ulaşım, sanayi, tarım, kültür, bilim ve teknoloji gibi birçok alanı kapsayan işbirliğini öngörmektedir.
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde İslam İnkılabı Zaferi Durmu resepsiyonu düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti'nin 46. Devrim Yıl Dönümü kutlamalarına katılan çok sayıda üst düzey yetkili, siyasetçi, parti temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri, büyükelçiler, diplomatlar, askeri ateşçiler, medya mensupları, bilim insanları, akademisyenler ve Türkiye'de yaşayan İranlıların yer aldığı bu törende iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve artan işbirliklerine de vurgu yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü kutlayarak yaptığı konuşmada bazı başarıları sıralayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişim kapasitesi ve göstergelerine değindi ve şunları aktardı. İran ve Türkiye'nin halkları arasındaki köklü ve tarihsel ilişkiler 5 asrı aşkın süredir barış, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve diyalog temelinde şekillenmiş olup her zaman bölgedeki sürdürülebilir ilişkilerinin de bir örneği olmuştur. İran Büyükelçisi Habibullah Zade, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşuları ile ilişkilerini güçlendirmeye dış politikasının stratejik öncelikleri arasında sayıldığını ve İran-Türkiye ilişkilerinin geliştirmesinin özel bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bu çerçevede İran ve Türkiye arasındaki işbirliklerin maksimum düzeyde genişletilmesinin bölgedeki barış, istikrar ve kalkınmayı güçlendirecek ilham verici bir örnek olabileceğini de ifade etti. Ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimine de değinen Habibullah Zade, İran ve Türkiye'nin ekonomik, ticari ve sanayi işbirliklerini artırmak için büyük bir potansiyele sahip olduklarını ve bu fırsatların her iki ülke halklarının yararını kullanması gerektiğini vurguladı. Daha sonra Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu törende Türkiye hükümeti adına yaptığı konuşmada İran'ın milli gününü kutlarken iki halk arasındaki kadim bağlara değindi. Işıkhan, İran ve Türkiye'nin yalnızca coğrafi olarak değil, tarihsel olarak da ticari, kültürel ve sosyal alanda birbirine bağlı olduklarını belirtti. Türkiye ve İran arasındaki köklü ilişkilerin karşılıklı anlayış, saygı ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde sürekli olarak geliştiğini vurguladı. Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İran ve Türkiye sınırlarının yüzyıllardır iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek şu anda İran'ın Türkiye'nin doğuya, Türkiye'nin de İran'ın batıya açılan kapısı olduğunu ifade etti. Türkiye'li yetkili, Türkiye ile İran arasındaki sağlam ilişkilerin ve yakın diyalogların hem kendi bölgeleri, İslam dünyası hem de tüm dünya halkları için faydalı olduğunu belirtti ve karşılıklı üst düzey ziyaretler ve işbirliği mekanizmalarını İran ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin göstergeleri olarak sıraladı.
İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Tahran ve Riyad'ın ikili işbirliğini geliştirme, derinleştirme ve güçlendirme yolunda dikkatle ilerlediğini ve bu sürecin iki ülke yetkililerinin özel ilgisiyle sürdüğünü belirtti. İran'ın aktardığına göre İran'ın Riyad Büyükelçisi son iki yılda İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine dikkat çekerek iki ülkenin işbirliğini daha da güçlendirmek için kararlı bir şekilde çalıştığını vurguladı. İSNA'nın haberine göre İran İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü ve Milli Günü kutlamaları Riyad Bölgesi Emir Bekiri, İçişleri Bakanı Yardımcısı, Savunma Bakanı Yardımcısı, Suudi Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, çeşitli devlet yetkilileri, kültürel ve medya temsilcileri, Riyad'daki yabancı büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri ve bazı İranlıların katılımıyla Riyad'daki Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. Bu törende İran Büyükelçisi, İran Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililerinin komşu ülkelerde ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi vurgulayarak, İran'ın Fars Körfezi bölgesindeki ülkelerle işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Büyükelçi ayrıca İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayarak ateşkesin devamı için uluslararası toplumun desteğini talep etti. Kutlamalar kapsamında İran'a özgü el sanatlarının sergilendiği bir sergi düzenlendi. Halılar, Minyatürler, el işçiliğiyle süslenmiş kaplar ve İran'ın turistik yerlerini gösteren fotoğraflar sergilendi. Ardından İran müzik grubu geleneksel ve yerel ezgilerden oluşan bir konser verdi ve büyük beğeni topladı.
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ve beraberindeki heyet Tahran'a geldi. Türkmen Bakan Meredov, Tahran temasları çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile bir araya gelecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, dün Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile yaptığı telefon görüşmesinde İran-Türkmenistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının düzenli olarak yapılması ikili işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayabilir demişti. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Pezeşkan, İran İslam Cumhuriyeti karşılıklı yarar sağlamak ve bölgenin çevresini korumak amacıyla Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğinin genişletilmesini desteklemektedir diye konuşmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin tartışmalı başkanı cumartesi öğlene kadar İsrailli tutuklular Gazze'den serbest bırakılmazsa ateşkesin iptal edilmesini talep edeceğini açıkladı. İRİB'e göre Amerika Başkanı Donald Trump, Ürdün ve Mısır'ın Filistinli göçmenini kabul etmemesi durumunda bu ülkelere yapılan mali yardımları durdurmakla tehdit etti. Trump sert açıklamasında rehineler serbest bırakılmazsa cehennemin kapılarının açılacağını iddia ederek Hamas'ın bu tehdidin ne anlama geldiğini yakında anlayacağını söyledi. Trump'ın iddiasına göre geçen cumartesi serbest bırakılan rehinelerin sağlık durumları son derece kötüydü ve diğer tutukluların serbest kalması için daha fazla beklenemez. Ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile cumartesi gününün nihai süre olarak belirlemek için görüşme olasılığını da gündeme getirdi. Filistinliler atalarının topraklarında kalma haklarını savunurken Amerika Başkanı Gazze halkının bölgeden ayrılmak istediğini ve uygun bir yer sağlanırsa bazı ülkelerin onları kabul edebileceğini öne sürdü. Trump kendi bakış açısına göre cumartesi günü saat 12.00'dan sonra ateşkesin sona ermesi gerektiğini ifade etti.
Medya kaynakları Siyonist Rejim Ordusu'nun Güney Komutanlığı'nın alarm durumuna geçti ve Gazze Şeridi'ndeki durumun değerlendirilmesi nedeniyle tüm izinlerin iptal edildiğini bildirdi. Siyonist Rejim Ordusu alarm seviyesini yükselttiğini ve güvenlik değerlendirmeleri nedeniyle Güney Askeri Komutanlığı'ndaki muharip güçlerin izinlerini durdurduğunu açıkladı. Siyonist Rejim Başbakanı Israel Katz, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada ordunun Gazze Şeridi'nde olası tüm senaryolara karşı en yüksek alarm seviyesine geçmesi talimatını verdiğini duyurdu. Katz bu talimatın Kassam Tugaylarının esir takasını durdurmasının ardından verildiğini iddia etti. Bu açıklama Ebu Bey'de Kassam Tugaylere Sözcüsü'nün pazartesi akşamı yaptığı duyurunun ardından geldi. Ebu Bey'de cumartesi günü serbest bırakılması planlanan İsrail esirlerin teslimatının Siyonist Rejim'in taahhütlerini sürekli ihlal etmesi nedeniyle ertelendiğini belirtti.
Ve Mısır Dışişleri Bakanı Amerikalı mevkidaşıyla görüşmek üzere gittiği Washington'da Amerika Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının yerinden edilmesi ve Gazze Şeridi'nin sahiplenmesi planını reddetti. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, neden Afrika ülkeleri Fransız askerlerinin sınır dışı ediyor başlığı altında. Fransız askerlerinin Afrika ülkelerinden sınır dışı edilmesi süreci devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda Fransız askeri güçleri Fil Dişi sahilinden çekilecek. Fil Dişi sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fransız askerlerinin 2025'in ilk çeyreğinde ülkeden çekileceğini duyururken artık modernize edilen ordumuzla gurur duyabiliriz Bu çerçevede Fransız askerlerinden koordineli ve düzenli bir şekilde çekilmesi kararı aldık dedi. Fransız askerlerinden ayrılması için 20 Şubat tarihi belirlendi. Son yıllarda Afrika ülkelerinden Fransız askerlerinden sınır dışı edilmesi süreci, Fransa'nın 10 yıllardır Afrika'nın özellikle Sahraaltı ve Batı Afrika'daki ülkelerine doğrudan ve dolaylı olarak kontrol etmesine rağmen hız kazanmıştır. Aslında Paris sadece Afrika'nın doğal kaynaklarını ve stratejik konumunu sömürmekle kalmazken aynı zamanda güvenliği sağlama ve terörle mücadele bahanesiyle askeri varlığını artırarak kıtadaki nüfuzunu pekiştirdi. Ancak Fransa'nın tüm politikalarına rağmen son yıllarda Afrika'da siyasi bilinç artışı ve toplumsal dönüşümler yaşandı. Birçok Afrika ülkesi artık yabancı güçlerin özellikle de Fransa'nın sömürgeci politikalarına karşı çıkıyor. Kolonyal döneminde acılarını yaşamış olan bu ülkeler ekonomik ve siyasi olarak kendi yollarını çizmeye, fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmış durumda ve bu nedenle artık yabancı güçlerin varlığını kabul etmiyorlar. Afrika ülkelerinden Fransız askerlerini sınır dışı etmeye başlaması, Fransa'nın kıtadaki politikalarına yönelik eleştiriler, bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi, ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirmesi gibi nedenlerle hız kazandı. Bu bağlamda Çad Cumhurbaşkanı Abdurrahman Gulamullah da Fransa'yı uyarırken Fransız liderler Afrikalı halklara saygı göstermeleri gerektiğini anlamalıdır dedi. Son bir yılda Afrika ülkelerinden uyguladığı politikalar, Fransız yetkilileri kıtada yaşanan siyasi ve sosyal değişimleri kabul etmeye zorladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Afrika değişiyor çünkü kamuoyu ve hükümetler değişiyor dedi. Fransız askerlerinin sınır dışı edilme süreci, Mali'de başladı ve Nijer, Nijerya, Çad ve Senegal ve Burkina Faso gibi ülkeler tarafından devam ettirildi. Şimdi de Fil Dişi Sahili de aynı yolu izliyor. Bu ülkeler Fransız askerlerini resmen sınır dışı edip Paris'in askeri üslerini kapattılar ve Afrika halklarının bağımsızlık taleplerinin karşılıklı saygı çerçevesinde tanınmasını istediler. Avusturya Uluslararası Politika Enstitüsü bu konuda şunları yazdı. Afrika ülkelerinden Fransız askerlerinin sınır dışı etmesi, bağımsızlık hareketlerinin ve ulusal egemenliğine verilen önemin bir parçasıdır. Stratejik Araştırmalar Vakfı'ndan Cenobo Sise, Afrika'daki askeri varlık Fransa'nın son kalan sert güç sembollerinden biriydi ancak artık etkisini yitirdi, dedi. Afrika ülkeleri yeni dönemde sömürge karşıtı politikalar izlerken, Avrupa'nın özellikle Fransa'nın kıtadaki hakimiyetinin sona erdiğini ilan etmek ve uluslararası arenada bağımsız ve güçlü aktörler haline gelmek istiyor. İsviçre gazetesi Le Temps ise şu değerlendirmeyi yaptı. Son yıllarda Afrika kıtası çok hızlı sosyal ve politik değişimler yaşadı. Bu ani uyanış ve farkındalık süreci Avrupa'nın Afrika hakkındaki geleneksel algılarını alt üst etti. Genç nesiller Afrika'nın muazzam kaynaklarını batırılara bırakmak yerine daha fazla demokrasi ve adil kaynak dağılımı talep ediyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Avrupa Birliği'nin göçmen karşıtı politikalarının nedeni nedir başlığı altında. Avrupa Birliği'nin göçmen karşıtı ve insan haklarını ihlal eden politikaları insan hakları savunucusu kuruluşların tepkisini çekiyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerde göçmenler için planlanan geri gönderme merkezlerini eleştirerek bu merkezlerde insan hakları ihlallerinin yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ajans Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yazdığı bir notta bu merkezlerin ancak güçlü ve şeffaf garantilerle uyumlu olabileceğini belirtti. Ancak mevcut raporlar bu tür merkezlerin mültecilerin temel haklarını koruyacak standartlardan yoksun olduğunu gösteriyor. Avrupa hükümetlerinin mültecileri göndermeyi planladığı ülkeler genellikle Avrupa Birliği'nin insani değerler konusunda eleştirdiği ülkeler arasında yer alıyor. Euronews'un özel bir raporuna göre Avrupa Konseyi'nin geçen hafta yapılan gayri resmi toplantısının tutanaklarına dayanarak yasa dışı göçmenlerin hızla geri gönderilmesini kolaylaştıran yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı bildirildi. Bu rapora göre Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği sınırları dışında geri gönderme merkezleri kurulmasını bu yasal teklife dahil etmeyi planlıyor. Bu teklif kabul edilirse sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenler Avrupa dışındaki merkezlere gönderilecek ve oradan ülkelerine iade edilecek. Avrupa Birliği Göç Komiseri Magnus Brunner, güvenlik tehdidi olarak görülen göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin daha da sıkılaştırılması gerektiğini ve bir Avrupa Birliği üyesinin verdiği sınır dışı kararının tüm üye ülkeler tarafından tanınmasını önerdi. Bazı Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'nin göç yasalarını değiştirmesini beklemeden mültecilerin kendi topraklarından uzaklaştırılması için bazı ülkelerle anlaşmalar yaptı. İtalya bu ülkelerden biri. İtalya Başkanı Giorgia Meloni, Arnavutluk hükümetiyle bir anlaşma imzalayarak Arnavutluk'ta mülteci kampları oluşturdu ve ilk grup mültecileri İtalya'dan Arnavutluğa gönderdi. Bu karar İtalya'daki yargı kurumları tarafından da eleştirildi ancak hükümet geri adım atmadı. İtalya'nın Arnavutluk ile yaptığı anlaşma Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri için bir model haline geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'ne yazdığı bir mektupta İtalya ve Arnavutluk arasındaki göç anlaşmasının Avrupa Birliği'nin gelecekteki göç politikası için bir temel oluşturabileceğini söyledi. Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma politikaları giderek daha ölümcül, caydırıcı önlemlere odaklanıyor. Geçen yıl 1600'den fazla mülteci eski ve dayanıksız botlarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de boğuldu. Avrupa sahil güvenliği bazı durumlarda bu trajedilere tanık olmasına rağmen mültecileri kurtarmak için herhangi bir adım atmadı. Avrupa hükümetleri göçmen karşıtı politikalar oluştururken insani değerleri göz ardı ediyor ve göçmen politikası Avrupa'daki siyasi partiler arasında temel bir rekabet konusuna dönüşmüş durumda. Avrupa'daki aşırı sağ partiler Avrupa'nın ekonomik ve sosyal sorunlarını göçmenlere yükleyerek halkın ekonomik kaygılarını siyasi malzeme olarak kullanıyor. Bu aşırı sağcı politikalar Avrupa'da ırkçılığın yayılmasına neden olurken merkez sağ ve merkez sol partiler bile göçmen karşıtı söylemler geliştirerek oy kaybını önlemeye çalışıyor. Bu durum erken seçimlere 2 hafta kalan Almanya'da da belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Değerli dinleyiciler, akşam yayınımızı dinlediniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Amerika Başkanı Donald Trump son günlerde çok tartışmalı iddialarla kendisini gündemde tutmaya çalışıyor sevgili dinleyicilerimiz. Hamas'ı tehdit ederek İsrailli rehineler cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmazsa ateşkesin iptal edilmesini talep edeceğim örneğin bir iddiada bulundu. Daha sonra yine İran'la ilgili, Hamas'la ilgili ve direniş eksenine karşı bir takım iddialarda bulundu. Özellikle Filistinlileri kendi topraklarından sürme ve başka bir yerde yerleştirip Gazze'yi inşa etme projesiyle ilgili bir takım laflar gündemde duyulmaya başladı. Bu iddialara bölge ülkeleri, aslında İslam ülkeleri hepsi tepkide bulundu. Başta İran ve Türkiye olmak üzere Filistinlilerin kendi toprakları içinde yaşamaları kendi haklarıdır mesajı verildi. Ve biz bugün sohbetimizde bu Trump'ın son dönem kullandığı ve gündeme taşıdığı cümleleri ve iddiaları konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Trump biliyorsunuz işe başlar başlamaz bir takım iddialarda bulunuyor. Gündemde de sürdürüyor çeşitli mesajlarla. Özellikle Gazze konusuyla ilgili İsrail'e destek vererek Gazze'lileri, Filistin halkını kendi topraklarından sürme projesini söyledi, açıkladı. Demin ifade ettiğimizde de çeşitli tepkiler geldi bu konuya ilişkin. Trump'ın hedefi ne sizin açınızdan, neyin peşinden gitmeye çalışıyor? İsrail'i desteklemek mi yoksa bölgede yeni bir harita dizayn etmek, nasıl düşünüyorsunuz efendim?
Trump'ın iktidara gelişi tabii ki tartışmalı bir şekilde iktidar olundu ve bu İktidar seçilirken de yani kendini projelerle değil, çözüm önerileriyle değil, spekülatif hareketler ve söylemlerle gündemi değiştirip dikkatleri başka yönlere çekmek istiyor. Halbuki çözüm temelinde eğer yaklaşımlar olsaydı bugün biliniyor ki gerçekten her tarafı ortak noktada buluşturmak ve çözüm önerileri bu şekilde olur. Ancak Trump'ın yapmış olduğu bir nevi baskı rejiminin oluşturması ve insanların mecbur bırakılması gibi davranışlarda bulunmaktadır. Ve bu pervasızlığı da biraz bölge ülkelerin politikalarından kaynaklanıyor. Yani bu bölgedeki bugün hükümet olunan kesimlerin güçlü bir irade ortaya koymadıklarından dolayı Trump bu yönlü söylemlerde bulunmayı teşvik ediyor. Yani gerçekten bugün Trump'a karşı gerçek bir anlamda bir proje üretilmiş olsaydı bu bölge ülkeleriyle bugün Trump'ın pervasızca bu kadar davranması olmayacaktı. Yani bugün biraz da bölgedeki mevcut ülkelerin politikasızlıklarından dolayı kendilerine özgür bir iradeyle hareket etmediklerinden dolayı bugün Trump istediği söylemleri söylenmektedir. Yani bu mantıken yani siyaseten kabul edilecek bir durum değildir. Yani bir insanları başka yerlere göç ettirip bir çözümü aramak bu çözümsüzlüğü getirir. Bu nedenle çözüm aranıyorsa yerinde ve insanları mağdur etmeden gerçek bir çözümü bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bu sorunun giderek daha kangrenleşeceği anlamı ortaya çıkıyor.
Hocam şimdi birçok uzman Trump'ı tüccar kafalı birisi olduğu için Gazze ile ilgili başka bir projeler, ekonomik anlamda dev projeleri hayata geçirmek peşinde şeklinde bir takım yorumlarda bulunuyorlar. Bunu da tabii İsrail rejimi için bölgede bir takım hedefler uğruna İsrail rejimi istikrarlı bir mahiyet kendisi için kazansın diye böyle bir adımlarda bulunuyor şeklinde bazı yorumlara rastlıyoruz. Amerika'nın bu şekilde İsrail'i desteklemesi Amerika için hangi çıkarları sağlıyor efendim? Yani İsrail bölgede güçlenirse Amerika için hangi hedefler, hangi çıkarlar sağlanacak sizin açınızdan?
Yani Amerika bölgede İsrail demektir. Amerika'nın tüm varlığı İsrail'in varlığı üzerine oluşturmaktadır. Bu nedenle İsrail'in çıkarları neyi gerektiriyorsa Amerikan yönetimi bugün onu o şekilde davranıyor ve bu şekilde de kendi çıkarından ziyade bugün İsrail'in çıkarları ön plana çıkmaktadır. Bu da İsrail'in Amerikan yönetimi üzerindeki etkisini gösteriyor.
Efendim, bu Gazze konusuyla ilgili Trump'ın iddialarına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir tepki geldi. Gazze toprakları Gazze'lilere aittir, oradan böyle sürülme meselesi gündemde değil. Bir takım mesajlar duyulmaya başlandı. Şimdi Türkiye'nin bu tutumunu burada nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Yani bu bütün Türkiye'de bütün bölge ülkelerin tutumuna baktığımızda yani hepsi kendi iç sorunlarını çözme noktasında bu politikayı kullanmaktadır. Yani gerçekten Filistin ve Filistin halkı için herhangi bir net bir projeleri yok. Yani bugün günübirlik projelerle gününü kurtarma ve iç siyasetini nasıl ne şekilde dizayn edeceği hesapları var. Bugün Türkiye'ye baktığımızda Filistin'deki tavrı bugün Suriye politikasıyla bağımlı olduğu ortadadır. Yani bugün oradaki Filistin olayı ne kadar Filistinlilerle ilgili sert tutum tavır ortaya koyarsam önümüzdeki günlerde Suriye politikasında çıkar elde edeceği hesapları vardır. Bu da gerçek anlamda bir politika değil ve günübirlik politikalardır. Yani bugün bu bölgede oynanan oyunlar sadece Filistin'le ilgili değil, bir bütün olarak Orta Doğu'yla ilgili olan bir projedir. Ve bu projenin kapsamında tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye'de vardır. Yani buna göre net bir politikası olmaması sebebiyle anlamlı değildir yani bugünkü tavırlar.
Doğru. Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Çok sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Son günlerde ABD Başkanı Trump'ın bölgeyle ilgili çeşitli iddialar konusu etrafında uzman konuğumuzun görüş ve fikirlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temze de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Bugün İran basınının tümü dün ülke çapında 46.sı kutlanan devrim zaferi yıl dönümü etkinliklerine geniş yer verirken halkın düzenlediği yürüyüşlerden fotoğraflara ilk sayfalarını süslüyorlar. Düzenlenen yürüyüşleri ülke yetkilileri çeşitli şehirlerde halk ile beraber kutlamalara katılırken yaptıkları konuşmalarda halkın meydanda oldukları ve devrimin zaferinden 46 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi coşkuyla devrim ülkülerine bağlı olduklarını takdir ettiklerini aktarıyorlar. İtilat gazetesi yapılan yürüyüşlerle ilgili şunları belirtiyor.
İslam devriminin görkemli zaferinin 46. yıl dönümü büyük halk kitlelerinin katılımıyla dün soğuk havaya rağmen ülke çapında etkinlikler ve yürüyüşlerle kutlandı. İran halkı dün düzenlediği yürüyüşlerle İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun idealleri ve İslam devrimi lideriyle yeniden biat ederek İslam düşmanlarına karşı nihai zafere kadar şehitlerin yolunu sürdürme kararlılığını vurguladı. İran halkı ayrıca dünyanın mazlumlarıyla özellikle Gazze halkı ve Amerika'nın suçlarının acılarını yaşayanlarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. 22 Behman yürüyüşünün başlamasıyla birlikte İran'ın dört bir yanındaki insanlar çeşitli şehir ve illerdeki coşkulu ve devrimci katılımlarıyla devrimin zaferini daha da görkemli bir şekilde kutladı. İran'da bulunan 700'den fazla yabancı medya mensubu, muhabir ve kameraman ile 7000'den fazla yerli medya çalışanı halkın izzetli katılımını haber yaparak dünyaya aktardılar.
Armani Buz gazetesi İslam devrimi 47. zafer yılının başlaması kutlandığını, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bildirisinde Amerika ile müzakerenin yasak değil zararlı olduğunu belirttiğini, ülkede maksimum baskıya karşı halkın maksimum memnuniyetinin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Dünya'yı İktisat gazetesi Cumhurbaşkanı'nın 22 Behmen yürüyüşünde halkın katılımının başarı anahtarı olduğunu söylediğini konuşmasını şu şekilde aktarıyor.
Mesut Pezeşkian dün İslam devriminin 46. yıl dönümünde İran'ın zorbalığa ve zorbalıklara karşı tüm gücüyle durduğunu ve İmam Hamenei'nin liderliğinde komploların karşısında duracağını vurgulayarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump müzakereden bahsediyor ancak aynı zamanda İran'a karşı yaptırım ve komplo belgesini imzalıyor dedi. Pezeşkian şunları ekledi. 22 Behmen Allah'ın bir günüdür. Çünkü tüm İran halkı hiçbir fark gözetmeksizin sahaya indi ve güç, birlik ve beraberlik içinde yabancıların elini ülkeden kesti ve zalimleri dışarı attı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şunları ekledi. Trump, İran'ın bölgenin güvenliğini bozduğunu iddia ediyor. Oysa İsrail rejimi Amerika'nın desteğiyle güvensizliğin ana nedenidir ve Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve istediği her yerdeki mazlum insanları bombalıyor.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Avrupa Birliği'nin Amerika'ya karşı eşine az rastlanan bir vahdette olduğunu ve Fransa'nın Avrupa elinin tetikte olduğunu belirttiğini, Batı'nın ve doların sultasından kurtulmak için BRICS'in 500 milyar dolar ticarete doğru harekette olduğunu duyuruyor. Horasan gazetesi dün devrim kutlamaları ile ilgili İslami Şura Meclisi Başkanı'nın açıklamalarını şu şekilde aktarıyor.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı 22 Behmen'de Urumiye'nin devrimci halkına hitaben yaptığı konuşmada halkın katılımı olmadan güçlü bir İran mümkün olmayacaktır dedi. İrib'in haberine göre Muhammed Bakır Galibaf 22 Behmen yürüyüşüne katılmak ve İslam devriminin zaferinin 46. yıl dönümü kutlamalarında konuşma yapmak üzere Batı Azerbaycan'ın Urumiye kentinde devrimci halka hitaben İslam devriminin yıl dönümü ulusal bir gün ve Hizbullah milletinin şehitlerle ve imamla ahit bağlama ve yenileme günüdür. Ve bu İslam devrimi Hazreti Peygamber'in risaletinin yolunda ve zulüm ve zorbalığa karşı mücadele etmek ve Hazreti Sahibel Zaman'ın küresel hükümetinin temellerini atmak için Aşura kıyamı yolunda gerçekleşmiştir dedi. İslami Şura Meclisi Başkanı İmam Hümeyni'nin halka inandığını ve bugün tüm zaferleri ve başarıları çeşitli alanlardaki halkın varlığına borçlu olduklarını belirterek şöyle konuştu. Nizamın verimliliğini halk belirler. Bu devrim halkla birlikte başarılı oldu. İnkılap lideri merhum imamın vefat yıl dönümünde şöyle demiştir. İmam Allah'a, kendisine ve halka inanıyordu ve bugün biz yetkililerin milletimiz hariç attığımız her adım milletin hedeflerinden, imamın hedeflerinden, şehitlerin yolundan uzaktır ve İran daha güçlü ve daha sağlam olacak. Bu halkın çeşitli sahnelerde varlığı olmadan mümkün değil.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Ayetullah Hameni'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört başlıktan oluşan Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hasları adlı kitaptan sizler için hazırladığımız podcastimizin bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Bu bölümde davetin ilk namelerini ele alacağız. Tahran'dan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hepimiz başarıyı arıyoruz. Ancak başarıya ulaşmak için nereden başlamalıyız? Hedefe ulaşmak için ne yapmalıyız? Her işe başlamadan önce bu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Çünkü bir işe başlamak o işin en önemli ve en zor aşamalarından biridir. Bu gibi sorulardan birini Seyyid Ali Hameni'yi İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nde bulunan cemaate yöneltti. Onun sorusu tam olarak şöyleydi. Peygamberler kendi hedeflerine ulaşmak için nereden başladılar? Onlar cahiliye düzenini ve şirk sistemini sona erdirmek ve toplumun kalbinde büyük bir devrim yaratmak için nereden başlıyorlardı? Peygamberler insanları tevhide ve İslami bir düzene çağırırken nasıl bir davette bulunuyorlardı? Çağlarının ilk notası neydi? Seyyid Ali'nin Ramazan ayının 19. gününde yaptığı konuşmanın konusu şuydu. Her faaliyet için başlangıç noktası önemli bir meseledir. Eğer başlangıç noktası doğru ve yerinde seçilirse başarıya ulaşma umudu da artar. Ancak başlangıç noktası yanlış seçilirse sadece iş sonuçsuz kalmakla kalmaz, aynı zamanda büyük zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşabilir. Peygamberlerin çalışmalarını değerlendirebilmek için onların eylemlerindeki başlangıç noktasını bilmek gereklidir. Bu bilgi hem peygamberler hakkında ilmimizi ve farkındalığımızı arttırır hem de onların yöntemlerini öğrenip uygulamamızda bize yardımcı olur. Seyyid Ali notlarına göz attıktan sonra şöyle dedi. Peygamberlerin çalışmalarındaki başlangıç noktası, kendi öğretilerinin temel ve özünü açıklamaktır. Peygamber, sosyal ve inanç devrimlerini başlarken asla insanları oyalayan süslü sözler veya dal kavuklukla vakit kaybetmediler. Öyle ki bir süre bir takım sözler ve sloganlarla halkı meşgul edip başarıya ulaşıp taraftar kazandıktan sonra asıl hedeflerini ortaya koymuş değiller. Hayır, onlar en başından itibaren dürüstlükle, doğrulukla ve samimiyetle gerçek ve nihai hedeflerini ifade ettiler. Bu hedef yalnızca tevhid idi. Tevhid, İslam toplumunun en güzel ve en anlamlı sloganıdır. Öyle bir toplum ki orada yalnızca Allah hükümranlık eder. Hiç kimse, hiçbir varlık tevhid toplumunda diğer insanlar için yasa koyamaz ya da onları kendisine itaate çağırmaz. Hatta Allah'ın elçisi olan peygamber dahi bunu yapamaz. Allah Maide suresinin 116. ayetinde ulul azm bir peygamber olan İsa'ya şöyle hitap eder.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
Ey İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah ediniz dedin? İsa buna şöyle cevap verir. Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem. Benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Bu ayet Allah'ın seçkin bir kulu olan peygamberine bile kendi hükümranlığına müdahale etme hakkı vermediğini gösterir. Öyleyse diğer herkesin durumu açıktır. Tarih boyunca siyasi güçler, zorba yöneticiler ve halkın omuzlarına yük yükleyen zalimler, tevhid anlayışına aykırı davranmışlardır. Tevhidi bundan başka bir şekilde anlayan birisi, ya yeterince araştırmamış ya da gerekli idrake sahip değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem la ilahe illallah dediğinde herkes dost da düşman da onun ne demek istediğini açıkça anladı. Peygamber Hira Dağı'ndan ve Nur Mağarası'ndan indiği gün Mekke'nin çorak topraklarında tevhid sesini yükselttiğinde dostluklar ve düşmanlıklar netleşti. Hem dostlar ve destekçiler hem de düşmanlar peygamberin sözlerini anladılar. Herkes hangi sınıftan olursa olsun kendi anlayış ve idrak seviyesine göre peygamberin ne dediğini ve neye davet ettiğini kavradı. Ama biz hala tam olarak anlayamadık. Bugün ben size o dönemin bedevi bir Arabı ya da şehirli bir sakininin ilk cümlede anladığını delillerle ve mantıkla açıklamak zorundayım. Ebu Leheb, Velid bin Muire, Ebu Cehil ve Ümeyye bin filanca hepsi çok iyi anladılar ki eğer la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derseler, sadece bir inanç meselesini kabul etmiş olmayacaklar. Aynı zamanda bu bir sosyal meseleyi de işaret edecektir. Onlar peygamberin davetini işitir işitmez
bu tevhid çağrısının kendi sosyal statülerini ve toplumsal konumlarını tehdit ettiğini fark ettiler. Bu yüzden de şiddetle karşı çıktılar. Onlar dinlerine ve putlarına gerçekten bağlı veya gönülden inanmış değillerdi. Hiçbir dönemde putperestler, dinleri ve kutsallıklarına karşı samimi bir inanç ve fedakarlıkla bağlı kalmamışlardır. Küçük bir inanç ve ön yargıya sahiptiler. Ancak sosyal meseleler onlar için her şeyden daha önemliydi. Onlar ilk günden itibaren tanrıların reddedilmesi ve tevhidi bir toplumun inşa edilmesinin yalnızca Allah'a ait bir yönetim ve itaati ifade ettiğini anladılar. Tevhidin insanların Rableri karşısına eşit olduğunu, sınıf farklılıklarını ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya gerektirdiğini fark ettikleri için buna karşı çıktılar. Firavun, Nemrut, Hazreti İsa zamanındaki İsrail oğullarının liderleri ve Kur'an'da belgelerle ve kesin bir şekilde adı geçen tüm peygamberlerin karşısındaki kişiler, sosyal bir davetle karşılaşır karşılaşmaz hemen saf tuttular ve muhalefetlerini ilan ettiler. Hatta bazı durumlarda onları yok etmek için girişimlerde bulundular. Dünyadaki ideolojik akımlar ve siyasi partiler, özellikle Allah ve dinle bağlantısı olmayanlar, peygamberlerin aksine uzun süre insanları boş ve anlamsız sloganlarla avuttular. Ancak bir süre sonra aslında ne istedikleri ve gerçek amaçlarının ne olduğu ortaya çıktı. Şimdi bir soru sorulabilir. Peygamberler neden onlar gibi davranmadı? Yani peygamberlerin bunlar gibi baştan itibaren hedefleri ve başlıca sözlerini söylememeleri ve bunca muhalefetle karşılaşmamalarının nasıl bir sakıncası vardı? Cevap şu ki, din farkındalık ve basiretle birlikte olmalıdır. Dini bir inanç körü körüne ve bilinçsizce olursa hiçbir anlam ifade etmez. Din, kendisine yönelen herkesin en baştan nereye gittiğini ve neyin peşinde olduğunu bilmesini ister. O çölde yaşayan, dünyadan habersiz bir bedevi, peygamberin yanına gelip Müslüman olduğunda ilk andan itibaren ne istediğini ve neye inandığını bilir. Bu yüzden karşılaştığı zorluklara sabırla direnebilir. Bir an hayal edin. Bir grup insan sokakta coşkuyla koşuyor. Siz de onlara katılıp koşmaya başlıyorsunuz. Birkaç adım sonra kendi kendinize diyorsunuz ki, ben neden koşuyorum? Nereye varacağım? Diyelim ki o koşanlar bir otobüsü yakalamak için koşuyor. Onların amacı belli. Hedefleri olduğu için yorulmazlar, hatta otobüsü kaçırırlarsa bile pişman olmazlar. Yakın zamanda Taha Hüseyin'in El-Vadül Hak, Doğru Vaat adlı kitabını okuyordum. Bu kitap Yasir bin Amir'in imanını ve nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. İlk olarak eşi Sümeyye iman ediyor. Ardından da Yasir'i Müslüman yapıyor. Şimdi düşünelim. Onların imanı basiretten yoksun olsaydı, gördükleri işkencelere nasıl dayanabilirlerdi? Peygamberlerin en başından itibaren nihai mesajını açıkça ifade etmelerinin nedeni, dinin bilinçli ve basiretli bir şekilde benimsenmesini istemeleridir. Seyyid Ali bu noktaya gelince kısa bir duraksadı ve acı bir tebessümle şöyle dedi. Tam da bugün din dünyasında olanların karşı noktası. Bugün bazen basiret ve farkındalık bir suç olarak görülüyor. Suç. Garip olan şu ki hem dindar hem de dine karşı olanlar bazı konularda aynı sonuca varıyorlar. Her iki grupta dinin anlamamak, düşünmemek anlamına geldiğini düşünüyorlar. Seyyid Ali dinleyicilerin şaşkın yüzlerini görünce şöyle devam etti. Dindar biri der ki, dinin esaslarında taklit yapılmaz. Doğru mu? Herkes başını onaylar şekilde salladı. İmam Hasan Aleyhisselam camisinin genç hatibi tebessüm ederek şöyle ekledi. Cesaretiniz varsa gelin de taklit etmeyin. Bakın başınıza neler geliyor. Hepimiz dinin körü körüne ve bilinçsiz bir itaat olduğunu sanıyoruz. Ama din temelde bilinç ve basiretle birlikte olmalıdır. Bu farkındalık oluşmadan kişi dini kabul etse bile din o kişiyi kabul etmez. Çünkü din basiretli insana daha üstün bir makam verir ve herkesin başlangıçtan itibaren bilinçli bir şekilde Allah'a yönelmesini ister. Peki şimdi bana söyleyin, biz dini kabul etmiş insanlar olarak neden toplumumuzu dindar kılmak için peygamberlerin başladığı yerden yani tevhidden başlamıyoruz? Biz genellikle Hazreti Peygamber'in hayatındaki daha az önemli detaylara odaklanmayı tercih ederiz. Örneğin bir rivayette şöyle denir. Resulullah yürürken arkasını da görürdü. Merhum Şeyh Saduk, El-Hasıl adlı eserinde bu hadisle ilgili şunu yazmıştır. Bunun anlamı Resulullah'ın son derece dikkatli ve uyanık olduğudur. Çevresindeki hatta arkasındaki en ufak bir işareti ya da hareketi bile fark ederdi. Bu İslam dünyasının en büyük alimlerinden olan Şeyh Saduk'un yorumu. 1000 yıl önce yaşamış ve bugüne kadar her zaman meşhur olmuştur. Şimdi ben bu yorumu doğru olup olmadığını tartışmıyorum. Ancak birçok kişi bu konuyu dile getirmeye hazırdır ve saatlerce bunun üzerine konuşabilir. Öte yandan Hazreti Peygamber'in bu dünyaya hangi amaçla geldiği, toplum düzeni hakkında önerisinin ne olduğu veya insan terbiyesinin niteliği konusundaki görüşleri hakkında pek kimse konuşmaz. Peki bizim görevimiz nedir? Bizim görevimiz peygamberlerin davetinin başlangıç noktası olan tevhidden başlamaktır. Bunun en açık delillerinden biri Nahl suresinin 36. ayetidir. Ayette şöyle buyuruluyor.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
أَنْدُولْسُنْ بِيسْ هَرْ أُمَّتِي Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Bu ayet peygamberlerin temel görevini ve başlangıç noktasını açıkça ortaya koymaktadır. Tevhid sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda bir toplumsal düzen önerisidir. Bu yüzden biz de peygamberlerin izinden giderek onların başladığı yerden başlamalıyız. Bu tüm peygamberlerin ilk sözüdür. Allah'a itaat edin ve tağuttan sakının. Tağut Allah'ın rakibidir. Onun karşısında durur ve emirlerine karşı çıkar. Tağut bazen insanın kendi nefsidir, kendi arzularımız, tutkularımızdır. Bazen de insanın kibiri onun tağutudur. Kimi zaman ise tağut, insanın dışında var olan güçlerdir. Ancak peygamberlerin ortak mesajı şudur: Allah'a kulluk edin ve tağuttan uzak durun. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Peki peygamberler yalanlayanların akıbeti ne oldu? Tarihe bakın. Peygamberlerin mesajını reddedenlerin, onları yalanlayanların sonu nasıl oldu? Harabeye dönmüş şehirleri görün. Örneğin Babil ve Asur gibi büyük uygarlıkların nasıl yok olduğunu inceleyin. Bugün o uygarlıklardan geriye sadece taşlara kazınmış isimler kaldı. Peygamberlerin sesine kulak vermeyen milletlerin ve devletlerin nasıl yok olmaya mahkum olduklarını görün. Birlikte şimdi de Araf suresinden birkaç ayet okuyalım. Bu ayetler Nahl suresindeki genel ifadelerden farklı olarak peygamberin isimlerini tek tek zikreder. İlk olarak Hazreti Nuh aleyhisselamı ve onun kavmini tevhide ve Allah'ın birliğine davet etmesini konu alır. Nuh kavminin cevabından ve tufan olayından sonra sırada Ad kavmi gelir ve Allah Hud peygamberi onlara gönderir. Ad kavmi eski bir halktır ve bazı arkeologlar onların taş devrinin sonlarına doğru yaşadıklarını tahmin etmektedirler. Bu eski kavimler ile ilgili ayetler başlangıçta tüm kavimlerin şirk koştuğunu söyleyenlerin varsayımını çürütür ve ilk çağlardan itibaren tevhid dininin var olduğu ortaya çıkarır. Ad kavminin zenginleri ve ileri gelenleri inkar ettiler ve Allah'ın peygamberini akılsızlıkla suçladılar. Onu yalancılıkla itham ettiler ve dediler ki, sen yalancılardansın. Bu suçlamalar ve yanlış düşünceler her zaman içinde hak davetçilerine karşı olmuştur. Ancak Hud peygamber onların çirkin suçlamalarına karşı doğru sözünü tekrar etti ve dedi ki,
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين
Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Hud onlara olan iyi niyeti ve onların gelişip ilerlemesi için yaptığı çağrılarıyla onları tevhide davet ediyordu ve şöyle diyordu: Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Sonra onları tarihsel bir olaya dikkat çekti. Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Bakın, kafirler ve müşrikler de sadece Allah'a ibadet etmenin ne demek olduğunu hemen anlarlar. Ad kavmi dediler ki, sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söylenenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. Hud, artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediğini, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse azabı bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim, dedi. Meselenin özü şudur ki, peygamberlerin davetine katılan herkes, ister kabul etsin, ister reddetsin, tevhid konusu ortaya atıldığında, bu yeni öğretide zorbalık, sınıf ayrımcılığı ve sömürüye karşı mücadelenin doğal bir şey olduğunu çok iyi anlar. İşte peygamberlerin öğretilenin hedefi, yolu ve amacı bu kadar belirgin olduğu için düşmanlar ve karşıtlar da belirginleşir. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcast'in bu bölümünü peygamberliğin ilk sloganı olan Allah'a kulluk ve tağuttan kaçınma konusuyla sonlandırıyoruz. Bir sonraki bölümde inşallah peygamberleri karşıt grupların peygamberlerle çatışmasına değineceğiz. Bizi bir sonraki bölümlerde de takip etmenizden mutluluk duyarız. Eğer podcastimizin içeriğini beğendiyseniz arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizden çok memnun oluruz. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili, bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil, bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belagada yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen